Ayrım 12. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 164. Bu sırada Orta Doğu'daki CIA operasyonlarının şefi Kermit Roosevelt, İran'a bir ziyaretin ardından eve dönerken tesadüfen Londra'dan geçmekteydi. Orada buluştuğu Britanyalı meslektaşları ona olağanüstü bir teklif sundular. İran'da artık kendilerinin yapamayacağı darbeyi CIA'in yürütmesini istiyorlardı ve Roosevelt'in muharebe planı olarak adlandırdığı şeyi şimdiden hazırlamışlardı. Akıllarındaki Musaddık'ın devrilmesinden başka bir şey değildi. Dahası gecikerek zaman kaybetmeyi anlamsız bulmaktaydılar. Derhal başlamak istiyorlardı. Tasarının hükümetimden izin gerektirdiğini ve sonucun ne olacağından tam olarak emin olmadığımı açıklamam gerekti. Britanyalı meslektaşlarıma söylediğim gibi emindim ki Truman ile Akers'ın sonuna gelmekte olan idaresinden onay alma olasılığımız sıfırdı. Fakat yeni cumhuriyetçiler çok farklı olabilirdi. Britanyalı yetkililer darbeyi bir an önce başlatmak için o kadar sabırsızlanıyorlardı ki göreve başlama törenini bile beklemeden Eisenhower'a önermeye karar verdiler. En üst istihbarat ajanlarından Christopher Montague Woodhouse'ı davalarını Dallas'a açıklamak üzere Washington'a yolladılar. Woodhouse ve diğer Britanyalı yetkililer Musaddık'ın Britanyalı bir petrol şirketini devletleştirdiği için azledilmesi savlarının Amerikalıları harekete geçirmek için yeterli olmayacağını biliyorlardı. Başka bir sav bulmalıydılar. Ne olması gerektiğini bulmak için çok kafa yormak gerekmedi. Woodhouse Amerikalılara Musaddık'ın İran'ı komünizme yönlendirdiğini söyledi. Normalde bu savı savunmak zor olabilirdi. İran'da Tudeh adında komünist bir parti mevcuttu ve ülkedeki tüm diğer partiler gibi o da petrolün devletleştirilmesi projesine destek vermekteydi. İnançlı bir demokrat olan Musaddık, Tudeh'in serbestçe faaliyet göstermesine izin veriyor fakat programını benimsemiyordu. Aslında komünist öğretiden nefret ediyordu ve komünistleri kararlı bir şekilde hükümetinin dışında tutuyordu. Tahran'da Tudeh'i izlemekle görevli Amerikan diplomatı tüm bunları görüyordu ve Washington'a partinin iyi örgütlenmiş ama pek kuvvetli olmadığını bildirdi. Yıllar sonra İran Amerikalısı bir ilim adamı Tudeh'in 1953'teki durumu hakkında etraflı bir araştırma yaptı ve Amerikalıların Musaddık ile Tudeh arasında bulunduğundan endişelendikleri işbirliğinin ve karşılıklı güvenin var olması imkansızdı sonucuna vardı. Darbenin düzenleyicilerinin algıladığı Tudeh tehlikesi gerçek değildi. Parti devlet çapındaki gücü elinde tutmak için gereken rakamlara da, popülerliğe de, tasarıya da sahip değildi. Darbeyi düzenlemek için verilen bu kararın görünüşe göre gerçeklerle çok az, dönemin ideolojik zorunluluklarıyla ise epey alakası vardı. Soğuk Savaş. Woodhouse, Dallas'a Musaddık'ın iktidardan indirilişini komünizmin geri püskürtülüşü olarak gösterebileceği fikrini verdi. Ancak Dışişleri Bakanlığı hükümet devirecek kabiliyete sahip değildi. Dallas bunu yapmak için CIA'yı görevlendirmek durumundaydı. Savaş sırasında işleyen stratejik hizmetler dairesinin yerini alması için 1947'de kurulan CIA hala yeni bir teşkilattı. Truman CIA'yı istihbarat toplamak ve ayrıca Avrupa'da komünizm karşıtı siyasi partileri desteklemek gibi gizli kapaklı harekatları yürütmesi için kullanmıştı. Fakat o da Dışişleri Bakanı Akers'ın hiçbir zaman CIA'ya veya başka bir örgüte yabancı bir hükümeti devirme emri vermemişti. Dallas'ın böyle çekinceleri yoktu. İki etken onu CIA'yı bu şekilde kullanma konusunda iyice heveslendirmekteydi. İlki seçeneklerin kısıtlı olmasıydı. Bir Amerikan başkanının uzak toprakları istila edip ele geçirmek için asker gönderebileceği günler çok geride kalmıştı. Yeni bir dünya kuvveti yani Sovyetler Birliği, Birleşik Devletleri dengede tutuyor ve yabancı hükümetleri devirme özgürlüğünü şiddetle kısıtlıyordu. Amerikan istilası bu devler arasında nükleer faciaya tırmanacak bir çatışmaya sebep olabilirdi. Dallas CIA'da ihtiyacı olan gereci askeri zorlamalara gerek kalmadan dünya hakimiyetinin dengesini kaydırabileceği bir yol bulduğunu düşünüyordu. CIA'ya başvurmanın Dallas için bir başka büyük çekiciliği vardı. Yöneticisiyle mükemmel bir uyum içinde çalışabileceğini biliyordu. Çünkü yönetici erkek kardeşi Alan'dı. Bu Amerikan tarihinde dış politikanın aleni ve gizli kollarını kardeşlerin yürüttüğü ilk ve tek dönemdir. Aralarında hiçbir çatlak olmadan Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik kaynakları ile CIA'nın gizli harekatlardaki gelişmekte olan becerisini birleştirerek çalıştılar. Darbenin başlatılmasından önce Dulles kardeşlerin Başkan Eisenhower'ın onayına ihtiyacı vardı. Bu kolay bir pazarlama değildi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1953'teki toplantısında Eisenhower, bu ezilmiş ülkelerdeki insanların bizden nefret etmek yerine bizi sevmelerini sağlamanın neden mümkün olmadığı konusunda merakını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Dulles, Musaddık'ın komünist olmadığını teslim etti. Ancak öldürülmesi veya iktidardan indirilmesi durumunda İran'da siyasi bir boşluk oluşabilir ve komünistler kolaylıkla yönetimi devralabilir diye iddia etti. Eğer bu olursa diye ikaz etti, hür dünya İran petrol üretiminin ve rezervlerinin sağladığı muazzam varlıktan mahrum olmakla kalmayacak, üstüne bir de Orta Doğu'nun diğer bölgeleri dünyanın petrol rezervlerinin %60'ı kadarıyla beraber komünizmin pençesine düşecektir. Dulles'ın hayatı boyunca devam eden iki saplantısı vardı. Komünizmle savaşmak ve çok uluslu şirketlerin haklarını savunmak. Onun aklında bunlar tarihçi James A. Bill'in yazmış olduğu gibi iç içe geçmişti ve karşılıklı olarak birbirini güçlendirmekteydi. Amerika'nın Musaddık hükümetinin azledilişini destekleme kararının petrol kaygılarıyla ilgili olduğu şüphesizdir. Bazıları o tarihlerdeki petrol bolluğuna bakarak Amerika'nın İran petrolüne karşı ilgisiz olduğunu ileri sürse de Orta Doğu tarihi göstermektedir ki Birleşik Devletler bolluk olsun olmasın petrole erişim yollarını hep aramıştır. Komünizm ile petrolün erişilebilirliği hakkındaki kaygılar iç içe geçmişti. İki kaygı birlikte Amerika'yı doğrudan müdahale politikasına itti. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Mart'taki toplantısının ardından darbe planlanmasına ciddi şekilde başlandı. Britanyalı meslektaşlarıyla istişare içinde olan Alan Dulles, Fazlullah Zahidi isimli emekli bir generali darbenin sözde lideri olarak seçti. Ardından Tahran'daki CIA merkezine Musaddık'ın düşüşünü sağlayacak herhangi bir şekilde kullanılmak üzere 1 milyon dolar gönderdi. John Foster Dulles, Tahran'daki Amerikan Büyükelçisi Loy Henderson'ı darbeyi yürütmeye yardım etme ihtimali olan İranlılarla iletişim kurması için yönlendirdi. CIA'dan Donald Wilbur ve Britanya Gizli İstihbarat Servisinden Norman Derbyshire adlı iki gizli ajan, o ilkbaharı Kıbrıs'ta darbe için bir plan oluşturarak geçirdiler. Bu plan ne bu iki ülkenin ne de herhangi başka bir ülkenin daha önce yaptığı bir plana benziyordu. Bu ajanlar bir cerrahın soğukkanlı hesaplılığıyla Musaddığı halkından koparmak için entrikalar kurdular. Planlarına göre Amerikalılar halkta Musaddık ile hükümetine karşı düşmanlık, güvensizlik ve korku uyandırmaları, yaymaları ve geliştirmeleri için gazetecilere, editörlere, Müslüman vaizlere ve diğer fikir adamlarına 150 bin dolar rüşvet dağıtacaklardı. Ardından Musaddık'ın parmağı varmış gibi göstererek dini şahsiyetlere ve diğer saygıdeğer İranlılara karşı gösteri saldırıları gerçekleştirmeleri için eşkıyalar tutacaklardı. Bu sırada General Zahidi fazladan dostlar kazanması ve anahtar insanları etki altına alması için daha sonra 135 bin dolar olarak belirlenen bir miktar para alacaktı. Plana göre İran parlamentosunun üyelerini rüşvetle ikna etmek için bütçeye ayrıca haftada 11 bin dolar eklenecekti. Darbe gününde binlerce paralı gösterici bir araya gelecek ve parlamentodan Musaddık'ı görevden almasını talep edecekti. Parlamento ise sözde resmi bir oylamayla talebi yerine getirecekti. Direnmesi halinde General Zahidi'ye bağlı askeri birimler Musaddık'ı tutuklayacaklardı. Planın bir kopyası eline ulaştığında Dışişleri Bakanı Dulles, "O deli Musaddık'tan demek bu şekilde kurtulacağız," diye sevinçle bağırdı. Fikir herkes tarafından kabul görmemişti. Bazı CIA görevlileri ona karşıydı ve bunlardan biri olan Tahran'daki CIA merkezinin şefi Roger Goyren istifa edecek kadar ileri gitti. Dışişleri Bakanlığındaki İran uzmanları harekatın hemen öncesine kadar plandan haberdar dahi edilmediler. Zira Dışişleri Bakanlığı'nın arşivleri Truman zamanında İran Büyükelçisi olan Henry Grady'nin Musaddık'ın bu ülke halkının %95 ile 98'inin desteğine sahip olduğunu bildiren raporlarıyla ve Grady'nin patronu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı George McGee'nin Musaddık'ın muhafazakar ve vatansever bir İran milliyetçisi olduğunu, sosyalizm ya da komünizme bağlanmak için bir sebebi olmadığını düşünen raporlarıyla dolup taşmaktaydı. Bunlardan hiçbirinin Dallas'ın üzerinde en küçük bir etkisi yoktu. Hakikatleri sakince gözden geçirmek yerine en derin içgüdüsünü dinleyerek musaddığın azledilişinin iyi bir fikir olduğuna inanıyordu. Farklı fikirlere sahip olanlara da hiç danışmadı. Amerikan basını kod adı Ajax operasyonu olan İran darbesinde mühim bir yardımcı rol oynadı. Bir avuç gazete ve dergi Musaddık hakkında olumlu makaleler yayımladı. Ancak bunlar sadece istisnaydı. New York Times ondan sık sık diktatör diye söz etti. Diğer gazeteler onu Hitler ve Stalin'le karşılaştırdılar. Newsweek onun yüzünden İran'ı komünistlerin ele geçirmekte olduğunu belirtti. Time onun seçilişini Çin'in Kızıllar tarafından zapt edilişinden beri antikomünist dünyadaki en kötü felaket olarak adlandırdı. CIA'nın Musaddık'a karşı darbeyi yönetebilecek kıdemli bir ajanını bu tehlikeli ve gizli görev için Tahran'a göndermesi gerekmekteydi. 37 yaşında Harvard mezunu ve teşkilatın bir numaralı Orta Doğu uzmanı olan Kermit Roosevelt tam Alan Dulles'ın aradığı adamdı. Üstelik tarihin bir lütfuyla yarım asır önce Birleşik Devletleri rejim değişikliği devrine sokmakta rol oynamış olan Başkan Theodore Roosevelt'in de torunuydu. Roosevelt 19 Temmuz 1953'te uzak bir sınırdan geçerek İran'a sızdı ve yıkıcı çalışmaları için derhal kolları sıvadı. İran'ı alevler içinde bırakması sadece birkaç gününü aldı. İranlı ajanlardan oluşan bir ağ kullanarak ve büyük miktarda paralar savurarak tamamen yapay bir Musaddık karşıtlığı dalgası başlattı. Parlamentonun üyeleri Musaddık'a olan desteklerini geri çekerek ona azgın ithamlarda bulundular. Dini önderler ona ateist, Yahudi ve kafir diye hitap ettikleri konuşmalar yaptılar. Gazeteler onu bir eşcinselden Britanya emperyalizminin bir ajanına kadar bir sürü şey olarak betimleyen makaleler ve karikatürlerle dolup taştı. Musaddık bu işte görünmeyen bir parmak olduğunu anladı. Ama demokrasiye o kadar derinde yatan ve belki de abartılı bir inancı vardı ki bunu bastırmak için hiçbir şey yapmadı. Tarihçi Fahrettin Azimi, yıllar sonra Musaddık'ın siyasi ve toplumsal haklar ile özgürlüklere destek vermeye ve saygı duymaya and içerek kendini adamış oluşu ve hukukun olağan sürecinde akmasına müsaade edişi düşmanları için büyük ölçüde yararlı olmuştur diye yazdı. Yine de Ağustos ayının başında Musaddık, CIA'nın planını bozmak için bir adım attı. Yabancı istihbarat ajanlarının parlamento üyelerine rüşvet vererek ona karşı bir güvensizlik hareketi yürüttüklerini öğrendi ve onları hüsrana uğratmak amacıyla parlamentoyu dağıtıp yeniden seçime gitmek için referandum düzenledi. Bu sefer demokratik ilkelerini bir tarafa bırakıp evet oyları ile hayır oyları için farklı oy sandıkları kullandı. Sonuç ezici derecede olumluydu. Düşmanları onu suçlamalara boğuyordu ancak o bir defa daha kazanmıştı. Parlamentonun rüşvet almış üyeleri artık CIA'nın tasarısını uygulayarak onu sözde resmi bir oylamayla uzaklaştıramazlardı. Zira artık bir parlamento yoktu. Roosevelt ortaya çabucak ikinci bir plan çıkardı. Şah Muhammed Rıza'nın Musaddık'ı görevden alarak yerine General Zahidi'yi atayan bir ferman imzalamasını ayarlayacaktı. Bu süreçte sözde resmi olarak tarif edilebilirdi. Çünkü İran yasalarına göre sadece parlamentonun başbakan seçme ve görevden alma yetkisi vardı. Roosevelt başka özelliklerinin yanı sıra ülkenin en iyi eğitimli hukuk alimi olan Musaddık'ın fermana karşı çıkıp azledilmeyi reddedeceğini biliyordu. Böyle bir durum içinde planı hazırdı. İmparatorluk muhafızlarından oluşan bir birlik fermanı iletecek, Musaddık karşı çıkınca da onu tutuklayacaktı. Bu plandaki büyük engelin Şah'ın kendisi olduğu kısa sürede anlaşıldı. Şah kendisini sadece bir kukla konumuna getiren Musaddık'tan nefret ediyordu. Ama bir entrikaya dahil olarak tahtını kaybetmekten de ölesiye korkuyordu. Gece geç saatte Kraliyet Sarayı'nın yakınında park etmiş bir arabanın arka koltuğunda gerçekleştirilen bir dizi toplantıda Roosevelt darbeye katılması için Şah'ı ikna etmeye çalıştı. Ama sonuç alamadı. Yavaş yavaş baskıyı arttırdı. Önce Şah'ın kuvvetli iradeye sahip ikiz kız kardeşi Eşref'in Fransız Rivierası'ndan memlekete dönmesini ve kardeşini ikna etmeye çalışmasını ayarladı. Eşref bir miktar para ve söylentiye göre bir vizon manto karşılığında buna razı oldu. Bu yaklaşım başarısız olunca Roosevelt İranlı iki ajanını Şah'ı entrikanın sağlam olduğuna ve mutlaka başarıya ulaşacağına ikna etmek için yolladı. Şah'ın kararsızlığı bunlara rağmen sürmekteydi. Sonunda Roosevelt olayı sonuçlandırmak için İran'da yıllarca seçkin bir askeri birliğe komuta etmiş ve oğlu 40 yıl sonra Irak'taki kum fırtınasını yönetecek olan atılgan kişilikli General Norman Schwarzkopf'u çağırdı. Şah Schwarzkopf'u saraydaki bir balo salonunda ağırladı. Ancak ilk başta konuşmayı reddetti. El kol işaretleriyle konuğuna duvarlarda veya tavanda mikrofonların saklı olabileceğinden korktuğunu anlattı. Neticede iki adam bir masayı salonun ortasına çekip üstüne tırmandılar. Schwarzkopf muhtemelen fısıltıyla hem Britanya hem de Birleşik Devletler kuvvetlerinin bu planın arkasında olduğunu ve Şah'ın işbirliği yapmak dışında bir seçeneğinin olmadığını açıkladı. Şah yavaş yavaş razı oldu. Ertesi gün Roosevelt'ı akabinde Hazar Denizi'ndeki sığınağına gidebilmesi şartıyla fermanları imzalayacağını söyledi. İşlerin ters gitmesi durumunda ben ve İmparatoriçe doğru Bağdat'a uçacağız diye açıkladı. Bunun darbeye fevkalade bir sadakat gösterisi olduğu söylenemezdi. Ancak Roosevelt için yeterliydi. Fermanları sağlama aldı ve Musaddığı görevden alan fermanı 14 Ağustos akşamüstü entrikanın bir parçası olan İmparatorluk Muhafızlarının kumandanı Albay Nimetullah Nasiri'ye verdi. Nasiri o gece geç saatte kendi adamlarından oluşan bir birlikle Musaddığın evine yollandı. Uşağa derhal başbakanı görmesi gerektiğini söyledi. Derken sadık askerlerden oluşan bir grup Nasiri'yi büyük bir şaşkınlığa uğratarak gölgelerden fırladı, etrafını sardı ve onu tutukladı. Musaddık entrikadan tam vaktinde haberdar olmuştu. Onu tutuklaması gereken adamın kendisi tutuklanmıştı. Ertesi sabah şafak sökerken Tahran radyosu hükümetin Şah ile dış unsurlar tarafından girişilen bir darbe teşebbüsünü başarıyla bastırdığını ilan etti. Şah bu haberi Hazar'daki sığınağında aldı ve söylediği şekilde davrandı. İmparatoriçe Süreyya ile birlikte Beechcraft'ına atladığı gibi Bağdat'a uçtu. Oradan Roma'ya bir uçuş yakaladı. Amerikalı bir muhabir ona İran'a dönmeyi düşünüp düşünmediğini sorduğunda ise büyük ihtimalle ama yakın zamanda değil yanıtını verdi. Ancak Roosevelt kolayca yılmıyordu. İranlı ajanlardan oluşan erişimi kapsamlı bir ağ kurmuş ve buna muazzam miktarlarda para yatırmıştı. Birçoğunun özellikle de polislerden ve ordudan olanların marifetlerini göstermeye fırsatı henüz olmamıştı. Amerikan Büyükelçiliği'nin altındaki yeraltı sığınağında oturarak seçeneklerini gözden geçirdi. Memlekete dönmek en aşikar olandı. CIA'daki amirlerinden kendisini bu seçeneğe teşvik eden bir telgraf bile aldı. İtaat etmek yerine en iyi iki İranlı casusunu çağırıp Musaddık'ı devirmek için yeni bir girişimde daha bulunmaya kararlı olduğunu açıkladı. Bu iki ajanın Tahran'daki sokak çeteleriyle çok sıkı bağlantıları vardı ve Roosevelt onlara bu çeteleri kentin çeşitli yerlerinde gösteriler başlatmak için kullanmak istediğini açıkladı. Ancak ajanlar tutuklanma riskinin çok artması yüzünden bundan böyle ona yardım edemeyecekleri yanıtını vererek Roosevelt'i hüsrana uğrattılar. Bu Roosevelt'in yeni planı için ölümcül olabilecek bir darbeydi. Gizli ajanların en geleneksel biçimiyle karşılık verdi. Öncelikle iki ajana onun için çalışmaya devam etmelerine karşılık 50 bin dolar teklif etti. Hala etkilenmemişlerdi. Derken Roosevelt pazarlığının ikinci kısmına geçti. Reddederlerse onları öldürecekti. Bu fikirlerini değiştirmeye yetti. Büyükelçilikteki sığınaktan nakit dolu bir çanta ve tazelenmiş bir yardım etme hevesiyle ayrıldılar. O hafta Tahran'ı bir şiddet dalgası sardı. Eşkıyalardan oluşan çeteler sokaklarda deli gibi koşarak dükkan vitrinlerini kırıyor, camilere kurşun sıkıyor, geleni geçeni dövüyor, Musaddık ve komünizm çok yaşasın diye bağırıyorlardı. Başka eşkıyalar ise Şah'a bağlılıklarını ilan ederek bunlara saldırıyorlardı. İki hizbin de önderleri aslında Roosevelt için çalışıyorlardı. Roosevelt ülkenin kaosa sürüklenmekte olduğu izlenimini vermek istiyordu ve fevkalade başarılı oldu. Destekçileri Musaddık'ın lehine gösteriler düzenlemeye yeltendiler. Ancak demokratik içgüdüleri bir kez daha Musaddık'ın safça davranmasına sebep oldu. Sokak siyasetini hor görüyordu ve ona sadık olan siyasi partilerin önderlerine çatışmaya katılmama emri verdi. Ardından düzen sağlamaları için önderlerinin Roosevelt tarafından satın alınmış olduğunu fark etmeyerek polis birimlerini gönderdi. Polislerin bazıları bastırmaları gereken göstericilere katıldı. Komutası altında birkaç yüz militan olan Tudeh Parti liderleri Musaddık'a bir son dakika teklifinde bulundular. Silahları yoktu ancak eğer Musaddık bunu temin ederse rejimini yok etmeye çalışan güruhlara saldıracaklardı. Yaşlı adam dehşete düşmüştü. Siyasi bir partiyi silahlandırmaya razı olacak olursam dedi Tudeh liderine öfkeyle, Allah sağ kolumu alsın. Roosevelt en kritik gün olarak 19 Ağustos çarşambayı seçti. O günün sabahı binlerce gösterici Musaddık'a istifa çağrısında bulunarak sokaklarda terör estirdi. Tahran radyosunu ele geçirdiler ve hükümet yanlısı bir gazetenin ofislerini ateşe verdiler. Öğleyin Roosevelt'in kumandanlarına rüşvet verdiği askeri ve polis birimleri çatışmaya katılarak Dışişleri Bakanlığı'nı, Merkezi Polis Karakolu'nu ve Ordu Genelkurmay Karargahı'nı kasıp kavurdular. Tahran şiddet ile anarşinin içine düşerken Roosevelt Büyükelçilik'teki sığınağından sakince çıktı ve arabasını General Zahidi'yi barındıran gizli eve sürdü. Generalin İran'ın seçilmiş kurtarıcısı olarak rolünü oynama vakti gelmişti. Sevinçli taraftarlarından oluşan bir grupla beraber Tahran radyosuna giderek ve Şah'ın emriyle meşru başbakan olduğunu ulusa ilan ederek rolünü hevesle oynadı. Buradan zevkten dört kişi olmuş bir hayran kalabalığını beklediği ordu evindeki geçici karargahına doğru yola çıktı. Günün sonuncu çarpışması Musaddık'ın evini kontrol altına almak içindi. Saldırganlar iki saat boyunca eve hücum etmeye çalıştılar ama içeriden makinalı tüfeklerinden gelen yıldırıcı bir yaylım ateşiyle karşılaştılar. Düzinelerce adam vuruldu. Nihayet entrikanın parçası olan bir kumandan tarafından gönderilen bir dizi tankın meydana çıkmasıyla işler yoluna girdi. Tanklar içeriği ard arda bombardımana tuttular. Nihayet direniş zayıfladı ve bitti. Bir müfreze dikkatlice eve girdi. Savunucular azledilmiş önderlerini de alarak arkadaki bir duvardan atlayıp kaçmışlardı. Dışarıdaki kalabalık içeriği yağma edip ardından evi ateşe verdi. Olaylardaki bu ani değişiklik herkesten çok Şah'ı hayrete düşürmüştü. Roma'daki otelinde akşam yemeği yemekteyken muhabirler içeri dalıp ona Musaddık'ın devrildiği haberini verdiler. Şah'ın dili birkaç dakikalığına tutuldu. Bu doğru olabilir mi diye sordu sonunda. Bunu takip eden günlerde Şah memleketine döndü ve alelacele terk etmiş olduğu tavus kuşu tahtını geri aldı. Musaddık teslim oldu ve tutuklandı. General Zahidi İran'ın yeni başbakanı oldu. Roosevelt Tahran'dan ayrılmadan önce Şah'a veda etme amaçlı bir ziyarette bulundu. Bu defa kaçamak şekilde dışarıda bir arabada değil sarayın içinde buluştular. Bir uşak vodka getirdi ve Şah kadehini kaldırdı. ''Tahtımı Allah'a, halkıma, orduma ve size borçluyum.'' dedi. Roosevelt ile Şah birkaç dakika sohbet ettiler. Ancak söylenecek çok şey yoktu. Derken yeni başbakan General Zahidi onlara katıldı. Bu üç adam o haftanın patırtılı olaylarının ardında yatan gerçeği bilen az sayıdaki insanın arasındaydı. Üçü de İran tarihinin akışını değiştirdiklerini biliyordu. ''Artık hepimiz gülümsüyorduk.'' diye yazdı Roosevelt ardından. O da sıcaklık ve dostlukla dolmuştu. Bölüm 5. Despotluk ve Tanrı Tanımaz Terörizm Notları. Dulles ve Eisenhower dünya dramını inceler. Kluckhohn Frank L. The Man Who Kept the Peace, A Study of John Foster Dulles. New York, Columbia Heights, 1968, sayfa 26. Dulles'ın evdeki adetleri. Kluckhohn, sayfa 123-126. Foster Cromwell'ın Dulles'ı işe almasını ister. Beal, John Robinson, John Foster Dulles, A Biography. New York, Harper and Brothers, 1957, sayfa 55. Dulles'ın ilk dış görevleri. Kluckhohn, sayfa 12. Dulles dünyayı gözlemliyordu. Preussen, Ronald W. John Foster Dulles, The Road to Power. New York Free Press, 1982. Sayfa 104. Sullivan and Cromwell'ın müvekkilleri. Preussen, sayfa 60-69. Lisagor, Nancy ve Frank Lipsius. A Law Unto Itself, The Untold Story of the Law Firm Sullivan and Cromwell. New York, William Morrow, 1988, sayfa 6700. Sullivan and Cromwell'in nazilerle bağları, Lisagor ve Lipsius, sayfa 32-33-132-137. Mosley, Leonard Dulles, A Biography of Eleanor, Allen and John Foster Dulles and Their Family Network, New York, Dell, 1979, sayfa 104-108. Kızılların Düşmanı, Beal, Dulles'ın arabasının fotoğrafı. Dışişleri Bakanı olmuş tek dini önder, Garrison, Louis L., John Foster Dulles, New York, Cooper Square, 1967, sayfa 11. Dallas dini miras ve diğerlerine yardım etme vazifesi görür. Van Dusen, Henry P., The Spiritual Legacy of John Foster Dallas, Selections from His Articles and Addresses, Philadelphia, Westminster, 1960, sayfa 80-87. Dallas Paris'e gider. Drummond, Rascal ve Gaston Goblins, Duel at the Brink, John Foster Dallas, Command of American Power, Garden City, New York, Doubleday, 1960, sayfa 30. Dallas insanlığı anlamaktan uzak. Gould Adams, Richard, The Time of Power, A Reappraisal of John Foster Dallas, Londra, Weidenfeld and Nicholson, 1962, sayfa 14. Dallas üzerine Hoops, Hoops Townsend, The Devil and John Foster Dallas, New York Atlantic Monthly Press, 1973, sayfa 38. Dallas uzlaşmanın anlamından neredeyse bir haber. Gaddis John Lewis, Strategies of Containment, A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy, New York Oxford University Press, 1982, sayfa 14-160. Dallas hasım olma eğitimi almış. Gaddis, sayfa 136. Dallas'ın 1952 kampanyasında pozisyonu, New York Times, 10 Temmuz 1952. İran'ın sefilliği petrol şirketi yüzünden. Good James F., The United States and Iran, In the Shadow of Mossadegh, New York, St. Martin's Press, 1997, sayfa 31. Biz İngilizler deneyime sahibiz. Elm, Mustafa, Oil Power and Principle, Iran's Oil Nationalization and its Aftermath, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1992, sayfa 103. İran petrolü ekonomimiz için hayati önem taşımaktadır. Elm, sayfa 112. Mossadegh'a yakıştırılan sıfatlar. Abrahamian Ervant, The 1953 Coup in Iran, Science and Society, 2001 yazı. Mossadegh, yılın şahsiyeti, Time, 7 Ocak 1952. Roosevelt, Britanyalı karşılayanlarıyla görüşür. Roosevelt, Kermit, Counter Coup, The Struggle for the Control of Iran, New York, McGraw Hill, 1979, sayfa 107-108. Mossadegh ile Tudeh arasında işbirliği imkansızdı. Gotz, M. Reza, Iran in the 20th Century, A Political History, Boulder, Lane Reiner, 1989, sayfa 110-125. Tudeh tehlikesi gerçek değildi. Behruz Maziyar, The 1953 Coup in Iran and the Legacy of the Tudeh, Kasiorovski, Mark J. ve Malcolm Byrne, Muhammed Mossadegh and the 1953 Coup in Iran, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 2004, sayfa 102-123, Abrahamian. Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı, Foreign Relations of the United States, 1952-1954, 10. İran, 1952-1954, Washington Government Printing Office, 1989, sayfa 693. Petrol Kaygıları, Bill James, The Eagle and the Lion, The Tragedy of American-Iran Relations, New Haven, Yale University Press, 1988, sayfa 81. Darbe Tasarısı, Abrahamian Bill, Diba Farhad, Muhammed Mossadegh, A Political Biography, Londra Cruenham, 1986, Doril Stephan, MI6, Inside the World of Her Majesty's Secret Intelligence Service, New York Free Press, 2000, Elm, Gasiorovski ve Byrne, Good, Katuzian, Homa, Mossadegh and the Struggle for Power in Iran, Londra, I.B. Torres, 1999. Kinzer Stephan, Şah'ın Tüm Adamları, Bir Amerikan Darbesi ve Orta Doğu'da Terörist Genleri, İstanbul İletişim Yayınevi, 2004. Prados John, President's Secret Wars, CIA and Pentagon Covert Operations Since World War II, New York, William Morrow, 1986. Roosevelt, Woodhouse, CM, Something Ventured, Londra Granada, 1982. Ve Zabi Sapir, The Mossadegh Era, Roots of the Iranian Revolution, Chicago Lakeview, 1982. CIA'nin darbe üzerinde uzun zamandır gizli tutulan dahili raporu, Overthrow of Premier Mossadegh of Iran, November 1952, August 1953. O deliden kurtulmak üzerine Dallas, Roosevelt, sayfa 8. Goyran istifa eder. Gasiorovski ve Byrne, sayfa 231. Grady ve McGee'nin telgrafları, Bill James A. ve William Roger Lewis, Mossadegh, Iranian Nationalism and Oil, Londra, I.B. Torres, 1988, sayfa 302. Basın yardımcı rol oynar, Gotz, sayfa 220-245. Mossadegh'ın kendini hukuka adamış oluşu düşmanları için yararlı olmuştur, Gotz, sayfa 95. İlk darbe teşebbüsü başarısız. Gasiorowski and Byron. Sayfa 248-249. Kinzer sayfa 5-16. Roosevelt sayfa 149-173. Musaddık komünist yardımını reddeder. Yazarın Tahran'ın eski belediye başkanıyla röportajı. 23 Haziran 2002. Lapping Brian. End of Empire. Londra, Granada. 1985 sayfa 215. Roosevelt'in Şah'a veda ziyareti. Roosevelt sayfa 199-202. 12. ayrımın sonu sayfa 174.